İkinci ayırım.
Sayfa 25. Bölüm 2. Haberin yol haritası. Haber, 4 aşamada oluşturulan bir süreçtir. Haber, değerlendirme, istihbarat, planlama ve yazma anlatma şeklinde çerçevelendirilebilecek bu sürecin her aşaması birbiriyle bağlantılıdır. Öncelik sırasıysa duruma göre değişir. Olay haberciliğinde istihbarat önem kazanır. Yangın, patlama, silahlı saldırı gibi bir olayda istihbarat yapma, toplantı haberciliğinde ise haber değerlendirme öne çıkar. Ancak haber metni oluştururken bu aşamaların birbiriyle iç içe geçtiği gerçeğini de unutmamak gerekir. Büyük A, haber değerlendirme. Neyin haber olup olmadığının belirlenmesidir. Bu yüzden tartışmalı bir konudur. Nesnellik kadar öznelliğin de söz konusu olabildiği bir alandır. A. Zamanlılık. B. Önemlilik. C. insanın ilgisini çekme. D. ilginçlik. E. Görsel, işitsel etki, çarpıcılık. Ele aldığımız konuyu bu veriler açısından irdeleriz. O zaman haber olup olmadığını anlarız. Ancak hemen belirtelim, haber ideolojik bir metindir. Doğrudan ve dolaylı ideoloji üretir. Seçilen sözcükler, kullanılan çekim ölçekleri ve olayın kurgulanmasıyla yaratılan anlam farklılaştırılır. Egemen söylem haber metninde yeniden üretilir. Büyük B, istihbarat. Bilgiye ulaşmanın yoludur. Haber yapmak için öncelikle istihbarat yapmak önemlidir. Bilgi almak kadar eldeki bilgileri doğrulatmak da istihbaratın alanına girer. İstihbarat bir anlamda bu bilgiyi kimden, kimlerden alabilirim, bu bilgiyi bana kim verebilir sorusunun yanıtlanmasıdır. İstihbarat yapan muhabir bilgiyi kimden alacağını bilerek işe başlamalıdır. Sayfa 26. Haberin hemen oluşturulması açısından en çabuk biçimde doğru bilgi almanın önemli olduğunu unutmayın. Bunun için doğru kaynağa ulaşmak gerekir. Doğru kaynağa ulaşmak istihbaratta ilk adımdır. Olmayana ergi metodu ile de, bu değilse odur tarzıyla bilgi almaya, kaynağa ulaşmaya çalışırız. İstihbarat haberle ilgili her aşamada önemlidir. Örneğin herhangi bir olay olduğunda istihbaratı kısa sürede yapmak zorunludur. Bu nedenle istihbaratta zaman önemlidir. İstediğiniz herhangi bir toplantıyla ilgili de istihbarat yaparsınız. Konuşmacının söyleminde belirsizlikler içeren yönleri farklı kişilere değerlendirmek de istihbarat anlamına gelir. Kaynağın söylediklerinin neyi kapsadığı ya da kimlere gönderme yaptığının belirlenmesi için de istihbarat yapılabilir. Örneğin, yeni bir yapılanma içine giren siyasilerin kamuoyunun gözünden uzakta yaptıkları temasları ortaya çıkarmak da istihbarat alanına girer. Toplumu yönetenlerin ülkeyle ilgili aldıkları yeni kararlar olabilir. Ancak bunu kamuoyuna açıklamamış ya da belirli zaman sonra açıklamayı planlamış olabilirler. O zaman o kararlara katkıda bulunanları öğrenmek, onlardan alınan kararlarla ilgili bilgileri toplamak önem kazanır. Ya da belirli bir olayla ilgili aranan kişi ya da kişiler olabilir. Onlarla ilgili bilgi toplamak, araştırma yapmak da istihbarat alanı kapsamındadır. Görüldüğü gibi istihbarat haberci için birinci derecede önemlidir. Haberin niteliğine göre istihbarat yapma çalışması da farklı nitelik kazanır. Ancak şunu özellikle vurgulamak gerekir. Televizyon haberlerinde olayın ya da durumun kısaca çerçevesini ortaya çıkaracak bilgi ilk anda önemlidir. Bunun için zaman kaybetmeden istihbarat yapılmalıdır. Söz konusu zaman dilimi saniyelerin altın değerinde olduğu anlardır. Kritik anlarda haber merkezi çalışanları paylaşım halinde bilgiye ulaşmak için yoğun çaba harcarlar. Bazen tek olayın taraflarıyla, yani olaya çıkar çatışması ya da farklılık temelinde bakan kişi ya da gruplarla da istihbarat yapılır. Onun için olayla, durumla ilgili bilginin kimden alınacağı, sayfa 27, bağlantı kurulan kişinin bu konu hakkında bilgisi olup olmadığı, parantez içinde uzman. Var olan bilgisi sınırlı olsa da duruma açıklık getirecek verilere sahip olup olmadığı, bu kaynaktan konuyu bilecek başka kaynağı öğrenip öğrenemeyeceğimiz, bu kaynaktan bilginin nasıl alınacağı, istihbarat yaptığımız kişi olayın taraflarından biri mi ve bunun gibi sorular önem kazanır. Bilginin nasıl alınacağı ve doğrulanacağı istihbaratta önemlidir. Bilgi almanın temeli sorudur. Muhabirin temel dayanağı da budur. Soru tarzı iyi olmayan muhabir bilgi almakta zorlanır. Çünkü karşı tarafa meramını anlatamayan bilgi almakta zorlanır. Anlayamadığı bir olay, durum, konu hakkında nasıl soru sorabilir ki? Bilgi almanın iki yolu vardır. Zor ya da İkna. Muhabir ikincisini, yani iknayı tercih edecektir. Zoru da kullanan muhabirler vardır. Siz bilgiyi vermezseniz ben bildiklerimi yazacağım ona göre. Ya da ben senin müdürüne anlatırım bak. Ya da sen orada oturmaktan sıkıldın mı diye konuşarak ima yoluyla zoru gerçekleştirenler. Rol değişimi yapanlar. Ben nokta nokta nokta yerden arıyorum deyip karşısındakine resmi bir kurumun adını verip bilgi almaya çalışanlar da vardır. Ancak unutmamak gerekir ki zor kullanma ve rol değişiminin başladığı noktada etik tartışmalar devreye girer. Ele aldığım konu için kim bana bilgi verir? Habercinin bilgi aldığı kişi ya da nesne olabilir. Biz buna kaynak diyoruz. Parantez içinde gazete, kitap, bilgisayar, kütüphane ve bunun gibi nesne bu kapsama girer. Olayın başka boyutları var mı? Bu da istihbarat yaparak ortaya çıkarılır. İstihbaratın temel kuralı, veri vermeden bilgi alınamaz. Kaynak güvenilir mi? Bu konuda yetkin mi? Yoksa bizi yanıltıyor mu? İstihbarat yaparken muhabir soru sorar. Sorduğu sorularla olayın doğruluğunu ve gerçekliğini ortaya çıkarmaya çalışır. O zaman özetle istihbarat yapmakla soru sormak arasında doğrudan bağlantı vardır. Soru sormak istihbaratın temelidir. İyi soru sormak nedir denirse haberde odaklanacak ya da haberde odaklamayı sağlayacak sorudur. Kaynaktan bilgi almayı sağlayacak sorulardır. Sayfa 28. Büyük C. Planlama. Haberde planlama kavramı muhabir, kameraman ve editör açısından farklı düzeyde algılanır. Planlama, haberde konu edilen olay, kişi ya da durumla ilgili haber yapılması gerektiğini, olay yerine nasıl varılacağını, hangi araçların tercih edileceğini, kimlerle görüşüleceğini, haberin nasıl yapılacağını, haber oluşturduktan sonra haber merkezine nasıl iletileceğini, İlk bültende nasıl yer verileceğini, daha sonra nasıl geliştirileceğini, bunun gibi konuları kapsar. Kısaca insan ve teknoloji seçimi ve kullanımıdır. Buna bir de zamanın nasıl değerlendirileceği girer. Parantez içinde zaman kullanımı. Televizyon ve radyo yayıncılığı teknoloji yoğun bir meslektir. Bu yüzden teknoloji kullanımı biçimi kadar bu tür olay ve durumlar konusunda deneyimli muhabir ve kameramanların görevlendirilmesi de planlama kavramı çerçevesinde düşünülmelidir. Bu noktada editoryal seçim işler. Haberin niteliği de planlama sürecini etkiler. Kamuoyunu yakından ilgilendiren, derinden etkileyen ani bir olayda naklen yayın yapılması gündeme gelebilir ve acilen karar verilmesi gerekir. Planlama yayıncılıkta çok önemli bir kavramdır. Haberin hangi bültende, hangi sıklıkla yayınlanacağı da bu çerçevede ele alınmalıdır. Büyük D, yazma, anlatma. Bu en kolay aşamadır. Haberi tamamlama aşaması da denebilir. Ancak bu noktada karşımıza şöyle bir durum ortaya çıkar. Yazmak için gerekli veriler toplandı mı? Toplanmadıysa ön haber yapmak için yeterli veri var mı? Haber hangi bültende, ne zaman yayınlanacak? Bu sorulara yanıt vermeliyiz. İlk haber kısa, öz olabilir. Daha sonraki bültenlerde gelişen yanlarıyla birlikte verebiliriz. Yani haberin süresi de yazma aşamasında etkilidir. Daha sonraki bültenlerde haberi daha ayrıntılı verebiliriz. Yani haberin süresi de değişebilir. Anlatma, olay yerinden naklen yapılan bir edimdir. Muhabir, eldeki verileri değerlendirerek izleyiciye aktarır. Kimi zaman ses ile, parantez içinde telefon bağlantısı. Kimi zaman da görüntü ve ses ileten teknoloji kullanarak canlı yayın araçlarıyla, parantez içinde uplink, fly away ve bunun gibi, kapa parantez, yapılır. Amacımız bu bölümde genel bir çerçeve sunmak. Daha sonraki bölümlerde yazılanları geniş bir biçimde ele alacağız. Sayfa 29. Okuma parçası. Ferai Tınç, basında Yeni Değerler, Amerikan Editörler Derneği tarafından kurulan Gazetecilik Enstitüsü'nde 3 gün boyunca bir araya gelen 30 editör, geleneksel gazetecilik değerlerini gözden geçirip güncel yorumlar getirdi. Medyanın bazen kurban, bazen de yargıç yerine konduğu tartışmalara da yararlı olacağı düşünülerek Amerikalı gazetecilerin deneyimlerinden çıkan sonuçları aktarıyorum. Denge, bütünlük. Sadece iki taraf değil, tüm taraflar. Geleneksel gazetecilik anlayışında bir olayın karşıt iki tarafını yansıtma anlayışını geliştirerek hayatın karmaşıklığını siyah ve beyaz değil tüm renkleri ve nüshaları vermek gerekiyor. Editörlerin tartışmaları sonucunda gazetecilerin hemen uçlara kaçmamaları gerektiği üzerinde duruluyor. Bugüne kadar çatışma noktaları ön plana çıkarılırken artık okuyucunun olayları bütünlüğü içinde öğrenmek istediği anlaşılıyor. Bu yüzden gazetecinin toplumdaki bütün bakış açılarını, ılımlı yaklaşımları uzlaşma noktalarında yansıtması gerekiyor. İyi bir gazetecinin yaşadığı ve yansıttığı toplumu bütünlüğü içinde anlamaya çalışması öngörülüyor. Doğruluk, aslına uygunluk. Sadece olay yeterli değil. Gazetecinin bir olayın tüm unsurlarını isim, yer, zaman doğru olarak vermesi artık yetmiyor. Olayın zaman içindeki resmini tam olarak yansıtmayı gerekiyor. Geçmişini, içeriğini, hangi koşullarda ortaya çıktığını ve perspektiflerini, eğer öne çıkarılan bir cümle ise hangi bağlamda söylendiğini belirtmek gerekiyor. Bir gazetecinin olayları aslına uygun olarak verebilmesi için hem izlediği olayı hem de toplumu iyi tanıması ve onun hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Bunu yapabilmesi için gazetecinin ön yargılarını sürekli sorgulaması önem kazanıyor. Çünkü ön yargılar olaylara bakış açısını etkiliyor. Liderlik, önderlik kavramı değişiyor. Olayları yakalayıp ortaya çıkarmak yetmiyor. Gazetecinin kendini siyasi partiler yerine koyup okuyucuya neyi yapıp yapmaması gerektiğini söylemek yerine ortaya çeşitli seçenekleri koyması, diğer ülkelerde meydana gelmiş olan benzer olaylar karşısında neler yapıldığını aktarması doğru görülüyor. Araştırmacı gazetecilik her zamanki gibi çok önemli. Skandalları, yolsuzlukları ortaya çıkarmak gazetecinin görevi. Ancak gereksiz yere umut kırmamak ve tüm verileri doğru, aslına uygun biçimde ortaya çıkarılmamış haberlerle insanların itibarını zedelememek gerekiyor. Toplumdaki başarıları ise geniş kitlelerle paylaşmak öncelik taşıyor. Ulaşılabilirlik. Gazeteci, okuyucunun dünyaya açılan penceresi, gözü ve kulağı olmalı. Gazeteci artık sadece kaynağa ulaşmakla kalmamalı, hem kendisinin toplumla hem de okuyucuların kendi aralarında iletişimlerini, fikir alışverişlerini sağlayacak tartışma ortamını yaratabilmeli, interaktif kanallar oluşturmalı. İnanırlılık. Eğer doğru bilgi ve güvenilir bir kaynak olarak algılanmıyorsanız inanırlılığınız kalmaz. İnanırlılık toplumla yayın organı arasındaki köprüdür ve yayın organının gerçeğe derinlemesine kavrayıp yansıtmasıyla gelişir. Toplumun güvenini kazanmak için gazete ve gazetecinin herhangi bir çıkar grubundan bağımsız ama toplumla karşılıklı bağımlılık içinde olması gerekir. Yorum: bir olay ve haber hakkında verilecek hüküm, yapılacak yorum, gazetecilik değerlerinin filtresidir. Sadece köşe yazarları ve editörler değil, tüm gazeteciler her gün enformasyon ve haberlerin sentezini oluşturma sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bu 21. yüzyılda da böyle devam edecektir. Çağdaş medya tüm gazetecilik değerlerini disiplinli bir düşünce sistematiği içinde yansıtacak bilgili, dikkatli, hassas ve sorumlu gazetecilerin fedakarlığı üzerinde yükselerek yeni yüzyılın lokomotifi olmaya hazırlanıyor. Ferai Tınç, Hürriyet Gazetesi 1999, dipnot köşesi, sayfa 31.